Ayrım 8. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 173. Kaybedenler Kulübü. Menajerim Ayşe, Tolga Örneğin bir filminin hazırlıklarına başladığından bahsetti. Ben de öylesine ne olduğunu sordum. Kaybedenler Kulübü dedi. Hop bir dakika. Nasıl ya dedim. Ben bir Kaybedenler Kulübü biliyorum. O mu acaba? 90'larda geçen gerçek bir hikaye olduğunu söyledi. Hemen görüşelim, hemen dedim. Biz doktor ve Sinan'la birlikte 1990'lardaki kış günlerinde gerçekten tencerede kaynayan suyun dumanıyla ısınıp Kaybedenler Kulübü dinlerdik. Filmde gösterilen programı dinleyenlerdendik biz de. Garip, kendi içinde bir hikayesi olan, birazdan intihar etme ihtimali bulunan insanlardık. Kaybedenler Kulübü bizi buluşturdu. Ertesi gün tezgaha gittiğimizde de herkes programdan bahsederdi. Ben de Tolga'nın şirketine koşarak gittim. Tolga önce ciddi ciddi konuşmaya başladı. Beni çok tanımadığı için biraz da çekinerek konuşuyordu. Tolga 5 dakika boyunca anlattıktan sonra boşuna nefes tüketmemesini söyleyip benim oynamamı istiyor musun dedim. Evet dedi. Bana hiçbir şey anlatma o zaman Tolga. Tamam bu iş dedim. Kaan Mehmet'e ile daha önce hiç tanışmamıştım. Mehmet Ada ve Şenol girdi hayatımıza. Bana role çalışmam için eski kayıtları veriyorlardı. O kayıtların neredeyse hepsini daha önce dinlemiştim ve aklımdaydı. Ben de bana bunları vermeyin, ben biraz heriflerle takılayım dedim. O da çalışmak için değil bu arada, hakikaten takılmak için. Mete ile çok iyi anlaştım. Neden böyle olduğunu düşünüyorum. Belki de filmde Kaan'ı benim oynayacak olmamdı, bilemiyorum. Ben kendi kafamda bir Kaan oluşturmuştum. Kaan gibi olmaya da çalışmadım. Hem Kaan'ın çocuğu da olmuştu. Bu sebeple Kaan'la çok takılamadık ama Mete ve Şenol'la daha fazla ve güzel vakit geçirebildim. Zaten Kaan ve Mete ile eskiden beri arkadaş olmak istiyordum. Daha önce de hayran olduğum birçok insanla çalışma fırsatı bulmuştum. Serdar Akar'la birlikte çalışma şansı yakaladım. Bu hayranlığın Gemide filminden sonra başladığından bahsetmiştim. O filmde oynayan Erkan Can'ın da hayranlarından biriydim. Sonra kan kardeşi gibi oldum. Hayran olduğum bir insanla tanışıp yanılmamış olmak müthiş bir duygu. Ama tabii çok büyük çınarlar da devrildi bende. Mezarlığım dolu. Kaybedenler Kulübü'nü çekmeye Plato'da başladık. Setin büyük kısmını radyolar ve yayın evi aldı. İşin ana hattını orada çekip bitirdik. Sette çalışan çok arkadaşım vardı. Mesela filmi çeken Burak Kambir benim çok sevdiğim biridir. O da Kaybedenler Kulübü'nün eski hayranlarından biri. Aynı heyecan ve istekle yapıyorduk işi. Herkes birbirini yormadan, birbirine zarar vermeden çalışmaya çok dikkat ediyordu. Bu hassasiyet olunca işler daha hızlı ilerliyor. Ev sahneleri de stüdyoda çekilmişti. Ben stüdyo işlerini hariciden daha çok seviyorum. Çünkü fabrikadasın. Stüdyoya saatlik kira verildiği için kimsenin lay lay lom yapmaya zaman olmuyor. Herkes işini bir an önce yapıp halletmenin peşinde. Bir de stüdyo sadece işin olduğu bir yer. Trafik, kafe vesaire derdin olmuyor. Barda filmi için de aynı şey geçerli. Orada da o deneyimi yaşamıştım. Dışarı sahnelerin çekimine başlayınca Kadıköy hikayesi de başladı. Mekanlar Kadıköy'de olduğu için sürekli oradaydık. Ben de Kadıköy'den çıkmamaya başladım. Sürekli birilerinin evinde kalıyordum. İyi de anlaşıyorduk. Bir de Kadıköy'de onlara karşı belli bir saygı vardı. Tabii gıcık olan da büyük bir tayfa var. Onların arasında dolaşmak çok ilginçti, güzeldi. Çok sarhoş olmuştum, çok mutluydum. Ben motora binemediğim için bütün motor sahneleri dublörle halledildi. Motor ya da arabaya hiçbir zaman heves etmedim zaten. Mete'yi de Yiğit oynuyordu. Yiğit çok sevdiğim bir adamdır. Çok iyi anlaştık onunla. Çok iyi niyetlidir. İş yaparken ne istiyorsan onu verir. Ben öyle değilim. Daha itirazcı ve önerici şekilde çalışırım. Kaybedenler Kulübü'ndeki tüm tiratlar ve programlar kayıtlara sadık kalınarak yapıldı. Çekimi yapılan ama filme konmayan çok güzel sahneler de vardı. Mesela canları sıkılıp birbirlerine penaltı attıkları bir sahne vardı. Onu koymadılar. Ben koymalarını istemiştim ama olmadı. Film çekilirken Tolga'nın babası Silivri'de bir numaralı sanık olarak yargılanıyordu. Karısı da hamileydi. Adam doğumda bile karısının yanında duramadı. Bu arada hastanede beni ilk ziyaret eden kişilerden biri Tolga'nın babası Özden Örnek oldu. Tolga da bir asker çocuğu olmanın ne demek olduğunu çok iyi anlamıştım. O zamanlar OXS botlar giyiyordum. Filmde de sürekli o botlarla oynamıştım. Bir gün Tolga sete geldiğinde ayağında aynı botları gördüm. Yeni mi aldın dedim. Meğerse 15 yıllıkmış. Ben bir hafta önce almıştım ama Tolga'nın botları benimkinden yeniydi. Asker çocuğu olmak böyle bir şey işte. Tolga da film sayesinde çok özgürleşti. Yiğit'in tuvalette geçen sevişme sahneleri vardı. Birbirlerini duvardan duvara vurması gerekiyordu ama duvarlar dekordu. Zor bir sahne yani. Kadın oyuncu Yiğit'i duvara vurdukça duvarlar sallanıyordu. Ancak sallanmaması gerekiyor. Biz bunların vurduğu duvarı arkadan ittireceğiz diye 10 kişi birden duvarın bir o tarafına, bir diğer tarafına koşturuyorduk. Rıza Kocaoğlu Mehmet Ada'yı oynuyordu. Mehmet Ada sinema okulu mezunu. 90'ların başında reklamda büyük para varken Mehmet'e bir iş gelmiş. O da buradan büyük para kazanmış. Bu parayı kazanınca devam edeni sikeyim diyerek bırakmış işi. Öylece takılıyordu Kaan'ın evinde. Kaybedenler Kulübü dönemi çok güzel zamanlardı. Filmin galasını Kadıköy Rex sinemasında yaptık. Böyle güzel bir gala olamaz. Herkesin kafası kıyaktı. Film perdede akarken hepimiz birbirimize laf atıyorduk. Epey interaktif bir gala oldu. Kentli filmleri çok önemsiyorum. Ne de olsa tutmaz düşüncesiyle ya da gerekçesiyle çok az kentli film yapılıyor. Ya romantik komedi diye salak aşk hikayeleri anlatılıyor, ya beyaz şirkette çalışan iyi gelirli kalburüstü tiplerin hikayeleri ya da bohem tiplerin saçma hikayeleri anlatılıyor. Kaybedenler Kulübü de bohem ama nihayetinde işleri var adamların. Plak dükkanı, yayın evi, fotoğrafçılık. Arkadaşlardan biri kafasının çok güzel olduğu günlerden birinde beni tezgaha yapıştırıp "Neco, bizim hikayemizi anlat oğlum" demişti. Aradan çok zaman geçti. Film bittikten sonra onunla tekrar karşılaştığımda "Başladım" dedim. Bizim hikayemizi anlatmaya başladım. Derin uyku. Silah seslerine uyandım. Neredeydim? Cibinlik, pencereler, beyaz badana, iyot kokusu. Gümüşlük taş evdeyim. Peki bu silah cayırtısı ne demek oluyor? Pencerelerden birinin camı ve yatmadan evvel boşalttığım Jack Daniels'ın şişesi aynı anda patlıyor. Yataktan kalkıyorum. Korunarak pencereye yaklaşıyorum. Tam üzerimde terasta ayak sesleri. Rumca bağırtılar. Şiddetli silah cayırtısı. Korkarak bakıyorum pencerenin kenarından. Gümüşlüğün her yanından yüzlerce izli mermi, alışık olduğumuz meteor yağmurlarının abartılı haliyle jandarma karakoluna yağıyor. Karakolda patlamalar ve cılız karşılıklar görülüyor. Sürünerek koya bakan pencereye gidiyorum. Orada gelen ışık dikkatimi çekiyor. Perdeyi aralıyorum. Güçlü projektörler eşliğinde onlarca çıkarma gemisi ve yüzlerce asker sahilde. Durumu kavruyorum artık. Gümüşlük Yunan işgali altında. İşte o an garip bir şeyler oluyor bana. Bir robot gibi sırt çantama ilerliyorum. Elimi içine sokup Smith Wesson'umu buluyorum. Bir silahım olduğunu bilmiyordum. Gümüşlüğe çıktıklarında bütün haberleşme olanaklarını devre dışı bırakıp Bodrum'a ani bir baskın düzenlemek istiyorlar. Sonra da daha içerilere ilerleyecekler. Turgut Reis'e ulaşmalıyım. Ama önce binadan kimseyi görmeden çıkmalıyım. Her taraf palikarya doludur şimdi. Silahımda 12 mermi var. Bilgisayar oyunu oynamıyorum. Dikkatli olmalıyım. Kapının önünde İngilizce konuşmalar duyuyorum. Biri Rum aksanıyla sorular soruyor. Cevap verenin sesi kimliğini de ele veriyor. Köyün en ecnebi adamı. Yunan askere bilgiler veriyor. Hızla kapıyı açıyorum. Silahımı doğrultuyorum. İkisi de şaşkın bana dönüyor. Önce Yunan yüzbaşıyı vuruyorum kafasından. Adam merdivenden yuvarlanırken ecnebi abi yalvarıyor. Onu bekleyen sonda farklı olmuyor. Neyse ki gelen giden yok. Benim attıklarım ayırt edilmedi herhalde. Dikkatlice ve hızlıca köye doğru ilerliyorum. Natürel pansiyonun avlusunda Nihat ve Zühtü abileri görüyorum. Tavla oynuyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi hararetli tavla oynuyorlar. Nihat abiye çıkışıyorum. Abi deli misiniz? Gümüşlük Yunan işgali altında. Kamuflaj, tedbili kıyafet keferenin hareketlerini izliyoruz. Kerizi uyandırmadan, denizi bulandırmadan geldiklerine pişman edeceğiz. Nasıl? Karşında Gümüşlük Mukavemet Teşkilatı'nın iki mensubu duruyor. Böyle bir teşkilat mı var? Hep vardı. Baskını bekliyorduk. Silah? Gel. Abartılı tezahüratlarla tavlayı Zühtü abinin koltuk altına sıkıştırıyor. Öğren de gel diyor. Yola koyuluyoruz. Adalar denizine kadar yürüyoruz. Yolda ajan olduğu için ecnebi abiyi öldürdüğümü söylüyorum. Alnımdan öpüyor. Sitenin içindeki evlerden birine geliyoruz. Şifreli taktaklarla kapı çalınıyor. İçeriden tanıdık davudi bir ses sarı diyor. Nihat abi lacivert diye karşılıyor. Güvenlik mükemmel. Kalpaklı kuvvacı kostümüyle Cemil abi açıyor kapıyı. Gelin diyor. Salondaki kitaplığın ardındaki geçitte bize rehberlik ediyor. Adalar Denizi sitesinin altını neredeyse tamamen kaplayan geniş bir alana çıkıyoruz. Sol tarafta irili ufaklı silahların ve mühimmatın bulunduğu cephanelik, sağda Gümüşlüğün her yaştan kopillerinin eğitildiği derslik, tam karşıda atış talim poligonu, ortadaysa büyük bir toplantı masası var. Herkes burada ve bir meşguliyet içerisinde. Bildangiller ve onların yanına tatile gelen alkımla karşılaşıyoruz. Silah temizliyorlar. Handan kinayeli, geç kaldın diyor. Süha abi bile geldi. Gösterdiği yere bakıyorum. Süha abi her zamanki gibi göbeğine küfrederek üniformasına sığmaya çalışıyor. Memo nerede diye soruyorum annesini. Lokantacı ile pansiyoncu ajan çıktı. Onları sorguluyor. Herif 8 yaşında. Bir direniş teşkilatının sorgucusu olmuş. Uzaklara bakmasından, akranlarıyla pek takılmamasından belliydi bir gariplik olduğu. Dikkat komutuyla herkes susuyor ve hazır ola geçiyor. Komutan geliyor, diyor Vildan. Geçide doğru bakıyoruz. O da ne? İçeri gire gire Efe kostümüyle kızanları eşliğinde Berdan Mardini giriyor. Bu mu komutan? Halil Efe, Bodrum ve çevresinin direniş lideri. Ulan manyak mısınız? Bu herif türkücü be. Sesim epey yükselmiş herhalde. Etraftan 10-12 kişi dönüp boka bakar gibi bakıyorlar bana. Alkım kolumu çekiştiriyor. Ne yapıyorsun oğlum? Herif Efe'lerin en psikopatı. Herkes deli gibi tapıyor adama. Kim vurduya gidersin vallahi. Hepiniz delirdiniz mi be? Bu herif türkücü. Çökertme türküsünün dizisinde Halil Efe'yi oynadı o kadar. Üstelik çok da kötü oynadı. Bu sefer Halil Efe kılığındaki Berdan Mardini de duydu söylediklerimi. Bir baş işaretiyle yanındakileri bana yönlendiriyor. Sadece onlar değil, karargâhtaki herkes ağır ağır üzerime yürüyor. Alkım korkuyla yanımdan uzaklaşıyor. Yaşayan Ölülerin Gecesi filmindeki zombiler gibi üzerime geliyorlar. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Gelmeyin ulan, yakarım. Hainlere acımayız. Delirmişsiniz siz be. Delirmişsiniz. Silahımı doğrultup 3-5 tane atıyorum. Birileri devriliyor. Hepsine yetecek mermim yok. Birazdan linç edecekler. İyice yaklaştılar. Uyandım. Neredeyim? Cibinlik, pencereler, beyaz badana, iyot kokusu. Gümüşlük taş evdeyim. Pansiyonun bahçesinden şahane bir Rumca şarkı doluyor odaya. Şimdiye kadar takip ettiğim yol tabelalarını görmüyorum. Beni güzel bir yere çıkaracağından emin olduğum hislerimden başka rehberim yok. Kitabın sonu. 6 Ekim 2016. Sayfa 183.